Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Soğuk bir cuma gününde teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri aktarmak üzere birlikteyiz. Şimdi bizleri bu hafta neler bekliyor? Hızlıca bakalım ve hemen ardından haberlerle devam edelim.
İkisi birin teknoloji tarafına Turkcell'in hissedarlarıyla yaşadığı sıkıntılar, yerli otomobilimiz ve yapay zeka damgasını vururken oyun tarafına geçtiğimizde ise Ubisoft'un ücretsiz oyun paketleri, Crysis ekibinin yaşadığı büyük sıkıntılar ve fazlası sizleri bekliyor. Bloomberg'un haberine göre Turkcell, orta olan İsveçli telekomünikasyon devi TeliaSonera ile problem yaşamaya devam ediyor. Telia, Turkcell'in devletin sansür aracı haline geldiğini ve 35 milyon kullanıcısının internet erişiminin kısıtlanmasıyla özgürlüklere müdahale ettiğini düşünüyor.
İlk olarak Turkcell'le ilgili şunu söyleyelim. Geçtiğimiz hafta Turkcell'in bir iddiası vardı ve Türk Telekom Süper Online üzerinden bizim kullanıcı kazanmamızı engelliyor, port yok diyor veya arızaları gidermiyor hızlı bir şekilde, biz de kullanıcı kaybediyoruz diyordu. Evet, kullanıcılarımız da aynı benzer sorunları yaşamışlar. Türk Telekom'un bu tip bahaneleriyle evlerine Süper Online hatlarını çekmediğini ve Türk Telekom'a geçtikleri anda da hattın bağlandığını söylüyorlar. Demek ki Turkcell haklı ve Rekabet Kurulu'nun da Türk Telekom'un bu hakim gücünü yanlış kullandığı için Türk Telekom'un bir ceza kesmesi gerekiyor anlaşılan. Evet. Turkcell bu konunun üstüne gidecektir. Ama Turkcell'in kendi içine baktığımızda bazı karışıklıklar olduğunu görüyoruz. Mesela önemli karışıklıklardan bir tanesi de ortaklarıyla ilgili. TeliaSonera'ya baktığımızda %14'lük bir ortaklığı var Turkcell üstünde. Ve şu anda Turkcell'in özellikle sansür uyguladığı ile ilgili şikayetlerini dile getiriyorlar. Devlet, aynen, biliyorsun yani. Sonuçta biz de şu anda çok normal durumlar içinde değiliz. Şurada internet kesilecek, burada internet yavaşlatılacak dediğinde bütün operatörler aynı anda bunu yapıyorlar.
Evet.
Ve yurt dışındaki ortak da bundan oldukça rahatsız olmuş.
%14 diyorsun ama yani. Evet. Çok da fazla şey, hani bir ağırlığı çok olan bir ortağı değil herhalde.
Var. 750 milyon dolarlık hissesi var.
Türkcell'in %1'i bile seni zengin etmeye yeter de.
Yeter, evet.
Ama ortak için en azından. Yani %14 dediğin zaman hani bir oturup da yuvarlak masada çok fazla sözü şey olmayacak herhalde.
Yani bence geçerli sözü olan ortaklardan yani tabii, biri yine dinlenir de.
Ama bilmiyorum, tabii ki rahatsız olmaları normal de, sonuçta Türkiye'den bir firmayla ortak olduğun zaman bunları öngörmen lazım yani bir noktada.
Evet tabii. Şimdi onlar da bir ara hisselerini satışa çıkarttılar. Turkcell çok hızlı bir şekilde değer kaybediyor diye satamadılar.
Düşünsene, şey yapıyorsun. Çin'den diyelim ki bir firmayla, Çin'in en büyük operatörlerinden biriyle ortaklığa gireceksin.
Sonra diyorsun ki Çin hükümeti sansür uygula, sen de devam ediyorsun bunu uygulamaya falan diye.
Yani, evet.
Biraz popülist yaklaşımlar. Bir de son dönemde dünya genelinde böyle bir kara propaganda da var. Tamam. Kötü şeyler oluyor olabilir ama bunu 10'la 20 ile çarpıp daha kötüymüş gibi gösterme yarışı içindeler. Bunu görüyorsun çok bariz, hı hı, bir şekilde. Dibimizde olan olaylar görülüyor. Mesela teröristlere terörist demekte zorluk çekiyorlar. Kendi ülkelerinde bir sürü insan katleden, patlatan, sivilleri yok eden teröristlere çadırlar kurmalarına izin verip ondan sonra da kalkıp bize laf söylüyorlar. Ben zaten yurt dışında özellikle Batılıların şu tutumuna hastayım yani. Çok ikiyüzlüler, şerefsizler ama bizim de çok enteresan bir tutumumuz var. Kapılarından da ayrılmıyoruz bir şekilde. Bu ikiyüzlülük yıllardır sürüyor. Hükümetler geldi geçti. Kaç tane hükümet değişti biliyorsun bu Avrupa Birliği sevdasına. Hı hı. Bu adamların ikiyüzlülüğüne bir türlü şey diyemediler. Ya arkadaş, siz ikiyüzlüsünüz. Bırakın, biz size girmeyeceğiz vesaire tarzında bir şey de söyleyemediler.
Acaba şeyi düşünüyorum. Adamların şimdi düşün, senin %14'lük 15'lik bir payın var. Sana kar getiriyor olsa çok şikayetçi olmazsın açıkçası.
Ya şimdi bilemiyorsun tabii. Yani şirketlerin ortaklıkları ve bu ortaklıklar üstünden söyledikleri var farklı ülkelerde. Bazen hükümetler kontrolünde de olabilir. Farklı çıkarlara da hizmet edebiliyor olabilir. Ben bu kısmına karışmıyorum. Ama Turkcell içinde böyle bir sıkıntı varmış. Turkcell de diyormuş ki ya biz tabii ki Türkiye'deki bir şirketiz ve Türkiye'deki kurallara uymak zorundayız. Bu yüzden de yapabileceğimiz bir şey yok bu konuyla ilgili diyormuş. Durumlar devam ediyormuş. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum gerçekten. Tamam. Batılı ülkelere baktığımızda iyi yanlarını ben de almamız gerektiğini düşünüyorum ama Batılıların iyi yanlarını almak için de Batılılarla ortak olmana da gerek yok. Yani kapılarında beklemene, bu şekilde yalvarmana da gerek yok. Almayacaklarsa almıyorlardır. Zaten Avrupa Birliği'nin geneline baktığımızda çok da bir Müslüman ülkeyi kabul edebilecek bir topluluk gibi de durmuyor yani büyük bir Müslüman ülkeyi. Zaten bizim nüfusumuz da çok fazla. Masada da çok fazla söz hakkımız olacak girdiğimiz anda. Çok mantıklı gelmiyor bana. Hani kapıları sonuna kadar açıp da buyurun gelin demeleri şu an.
Bence de canım. Yani almaları. çok farklı bir kültür. Hani çok farklı kültürler de insanlar, çok farklı kültürlerin insanları da bir arada olunca genelde uyumsuzluk gözü ortaya çıkabiliyor. Hani Fransa ne zamandan beri bu sıkıntıyı çekiyor? Yani adamlar zamanında şey yapmışlar, işte Afrika'da, Afrika'da koloniler kurmuşlar, sömürmüşler falan. Sonra kendi topraklarını almışlar ama hala sorun yaşıyorlar sürekli. Hani Müslümanlarla birlikte yaşarken. Hatta bilmiyorum ya, bakalım. Belki önümüzdeki yüzyılda daha medeni bir dünya oluruz.
Evet.
Herkes birbiriyle
durması lazım yani. Evet,
hiçbir sınırın olmadan yaşadığı bir dünya olabilir belki.
İnşallah. Resmi duyurusu geçtiğimiz yılda yapılan yerli otomobille ilgili devlet kanadından yeni bir açıklama geldi. Otomobil üretiminin ticari bir iş olduğu ve doğru modelin tamamlandığı belirtildi. Yerli otomobil ülkemizdeki yıllardır böyle değişmeyen hayallerden bir tanesi. Uçak uçak değil, otomobil üretmeye çalışıyoruz. Bu da garip. Yani uzaya gitmek, Mars'a gitmek bir hayal değil ama otomobil üretme hayaline saplanmışız 2016 yılında. Bu beni gerçekten çok yani üzüyor.
Bir otomobili yapmamışız ki zaten uzaya çıkalım. Bir onu da bir yapsak aradan.
Ama öyle de uzaya çıktık abi. Yani sonuçta Göktürk 2 uydusu milli imkanlarla yapılmış buydu. Mühendislerimizin katkısı var yazılımından konuşmuş yerine kadar, yer üstüne kadar. Biz hala da millet olarak otomobil kısmına takıldık. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın da açıklaması var. 2019'da inşallah diyor son halini göstermiş olacağız. Biliyorsun Saab'dan bütün fikri hakları satın alınmış bir model üstünde geliştirilmeler sürüyor.
Bir ara bizim şey vardı, imza vardı. Hatırlıyor musunuz? İmza diye bir arabamız var.
Bu ülkenin araba hayalleri işte. Otomobil üretme hayalleri üstünde oynanan oyunları görüyorsun değil mi?
Sonra yani birkaç tane daha model çıktı falan galiba. İptal oldu. Anadolu bizim değil mi ya?
Ya Anadolu yok. Hiçbiri
dışı
bizim
mı bizim? İçi
yok
bizim
onların hepsi galiba. Bir yerlerden getirme prototipler, sadece isimler Türkçe.
He.
Bir tek şey var işte. Biliyorsun yıllar önce yapılan benzini bittiği için kenara ayrılan devrim.
Ha, devrim diye bir şey vardı. Evet.
O da tamamen çalışır olduğu halde kenara ayrılmış bir otomobil. Yani bunları da hesaba katmak lazım.
PlayStation Türkiye Oyun Müdürü Sercan Sülün ile birlikte PlayStation VR'ın Türkiye çıkışını, oyunlarını ve ücretsiz deneme fırsatı bulabileceğiniz alanları konuştuk.
Evet, PlayStation VR'ı bölüm sonu canavarı olarak Türkiye'de de denedik. Daha önce de zaten pek çok yerde
deneme... Amerika, Paris, Almanya her yerde VR beni bir şekilde çekiyor. Öyle bir özelliğim var herhalde.
Ben de Gamescom'da falan oynamıştım zaten. Ama son sürümüydü galiba buradaki. Ne gibi farklılıklar hissettin?
Ya şöyle söyleyeyim, son sürüm aslında bir sene önce tamamlandı o alet.
Yani o zaman
bir
ben senedir, de aynı sürümü oynamıştım.
Bir senedir biz aynı ürünü sürekli her gidip fuarlarda oynuyoruz. İzleyenlerimize de onun deneyimlerini aktarıyoruz. Yani öyle farklı bir olayımız yok aslında. Burada da senin oynadığın oyunları bir daha oynadım ben. Yani oyunlar da değişemiş durumda. En büyük fark neredeydi biliyor musun PlayStation VR deneyimimde? Drive Club VR bambaşka bir oyun olmuş. PlayStation 2 grafiklerine PlayStation 3 grafiklerine upgrade etmeyi başarmışlar. Şimdi ben PlayStation 4 Pro'da oynarken Sercan'a özellikle sordum. PlayStation Türkiye oyun müdürü. Yani burada izleyicilerimize söyleyelim. Dedim abi yani PlayStation 4 Pro'da oynatıyorsunuz. Bu dedim burada oynadığım için mi böyle? Yok dedi, PlayStation 4'te de böyle dedi. Ama orada Pro takılıydı. Hani böyle bir acaba diyorsun. Ancak alet gelince göreceğiz herhalde onu.
Evet, muhtemelen PlayStation 4 Pro'da diğer oyunlarda olduğu gibi görsel şekilde geliştirme olacaktır
bayağı
herhalde.
Bayağı fark var Gökhan. Yani ben ilk oynadığımda PlayStation 2 demiştim grafiklerini. Şimdi 3 diyebiliyorum, bak aradaki fark muazzam.
Evet, çünkü sonuçta PlayStation 4 Pro falan yoktu biz ben Gamescom'da falan denerken.
De yoktu,
direkt PlayStation 4 üzerinden Batman'i falan oynamıştım. Ama bir de şöyle bir şey vardı, böyle bir artısı. Hani Türkiye fiyatı ve Türkiye tarihiyle ilgili de bilgi alma fırsatı bulduk.
Evet, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye fiyatı için kesin 1800-1900 gibi bir rakam telaffuz etmediler ama PlayStation 4 Pro ile benzer olacak dediler. Yani biz ne anlıyoruz? 1700-2000 lira aralığında bir fiyatı olacağını anlıyoruz çıkış fiyatının. Hı-hı. Yani PlayStation 4 Pro artı VR gözlük artı bir de onun aksesuarları, biliyorsun o tek başına aslında bir işe yaramıyor. Kamera alman lazım vesaire alman lazım. Bir kullanıcıya rahat 4000 liraya mal olacak herhalde.
Çok pahalı be. Evet. Çünkü şimdi ben mesela şeye falan baktım. Şu an resmi fiyatı belliyken hani sahibinden.com veya gitti gidiyor gibi sitelere falan baktım. Millet 2800'den falan koymaya başlamış.
Onlar hazır şimdi parayı kazanacaklar ama fiyat çok pahalı zaten.
Ön sipariş fiyatı diye. Yurt dışında ne kadar? 350 dolar falandı galiba. Evet. O civarda.
Oculus ve Vive'la karşılaştırıldığında çok uygun fiyatı var.
Evet, en uygun şekilde tabii PlayStation'ı Türkiye'ye getirecektir. 24 Ocak'ta da çıkışını yapacak.
Evet.
Tüm dünyada zaten daha önce yapmıştı. İkinci parti bölgelerde çıkışını gerçekleştirecek.
Şu ana kadar 200 bine yakın satmışlar zaten.
İyi. Yani ama benim hala çok ilgimi çekmiyor. Ya PlayStation VR HTC Vive'dan sonra biraz daha basit bir deneyim olarak geliyor bana.
Ya bak şimdi şöyle bir olay var.
Oculus da aynı şekilde.
Tabii ama şunu söyleyeyim ben. Şimdi Oculus'a bakıyorsun, HTC Vive'a bakıyorsun. Bunlar pahalı ürünler. ve çok kısıtlı kitleye hitap eden, kullanması zor ürünler. Yani burada senden beraber biliyorsun, sen şuradan menü ayarlarını falan yapmasan, birisi yanında olmasa uğraştırıyor seni. Yok oradan yap, gözlüğü çıkart, oradan iki ayar yap, otur falan, hı hı, bilmem ne, yok koş vesaire, bir sürü böyle şeyi var. Girdisi çıktısı olan ürünler. Bu çok basit. Zaten PlayStation ekranı karşına geliyor sürekli olarak. İki boyutlu izlerken de dev bir ekranda bakıyormuş gibi hissediyorsun içinde. Hı hı. Hiçbir şekilde bir daha kaskı çıkartmana gerek yok. Rahat, konforlu bir kask. Şu ana kadar taktığım en konforlu kask hatta. En uzun süre deneyimleyebileceğin kasklardan bir tanesi. Çatır çatır da oyunlar tek bir kablo üstünden, incecik bir kabloyla bağlıyorsun, oynuyorsun. Bir yani de bir kere oturduğun yerden oynamana odaklı oyunlar ya. Hı hı.
İşte o rahat. Onun artısı varken eksisi de var yani şekilde. Evet. Çünkü HTC Vive'da odada dolaşıyorsun. Daha bir deneyim hissettiriyor sana. Ama eksisi olarak da iki tane alıcıyı kenarlara koyman gerekiyor.
Bir de kablo yana dolaşıyor abi. Yani bir halat gibi kablosu var. Ağır bir kablosu da.
Evet evet. PlayStation'ın artısı da orada mesela şey. Direkt televizyonun altında zaten. Hani PlayStation kamerayı daha önce nereye koyduysan.
Evet.
Veya varsa da hiçbir şey yapmana gerek kalmıyor.
Odanda da oynayacaksın. Bir de oyunlar şimdi oturmana odaklı yapıldığı için bağlayacaksın. Oturacaksın oturma odanda. Daha doğrusu
İşte bakalım oyunlar nasıl olacak?
Çoğu Türk genci çalışma odasında ya da kendi oturma, yani kendi odasında oynayacak. Oturma odasında ailen televizyonu izlerken sen dışarı takacaksın kaskı, alemlere akacaksın yani. Öyle güzelliği olacak.
İşte bakalım mesela Batman oynadığımda ben çok keyif almamıştım açıkçası o durduğun yerde. Çünkü çok fazla şey yapamıyorsun.
Bak üstünün hala daha şey yapıyorsun. Var. Mide bulantısı yapıyor. Yani mesela Drive Club yer oynarken arada böyle sersemliyorsun. Hı hı. Ve ben uzun bir deneyim 3-4 kere pisti turladım. Kaskı çıkarttığımda mide bulantım hemen geçmedi. Yani öyle bir şey yapıyor. Seni bir sersemletiyor abi. Sanki kafana böyle bir yumruğu yedin. Tamam mı? O günün kötü geçer ya.
Stan yiyorsun orada bir.
O günün kötü geçer ya. Eğer çok uzun süre dinlenmeden oynarsan yarım saat mesela bir deneyim yaşadın değil mi hiç çıkartmadan? Çıkartıyorsun bir günün kötü geçiyor. Eve gidiyorsun miden bulanmaya devam ediyor akşam falan. O bence sıkıntılı. HTC Vive neden en babası, en iyisi diyoruz. HTC Vive'den 3 saat oynuyorsun, çıkartıyorsun. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ediyorsun yani.
Onda suratın falan kızarıyor işte.
Ha, evet, çok ağır bir kask olduğu için sadece suratında bir ağırlığı var. Yoksa o kaskın diğerlerine göre en büyük artısı oyna hiçbir şey olmuyor. Sanki buradaymış gibisin yani.
Evet ve herkes de yani çoğu kişi de öyle. Ama mesela ben de PlayStation VR muhtemelen bir şey yapmayacaktır. Ben de çok sıkıntı yaşamadım. Hayatımda hiç olmadı hatta.
Ya Drive Club VR
kişiden
yapar,
kişiye değişiyor.
Drive Club VR çok hızlı bir oyun. Zaten dikkat et. Oyunları böyle genelde şeye odaklı. Ride'a gittiğin daha böyle şeye oturduğun yerden oynayacağın oyunlar. Drive Club bir yerde çevre falan da çok hızlı değişiyor. Bak araban değişiyor. Hı hı. Bir de onun dışındaki çevre çok hızlı değişiyor. Anladığım kadarıyla kask o tip şeylere çok uygun değil PlayStation bir yerde.
Bakalım biz de 24 Ocak'ta çıkışını yaptıktan sonra deneyip bize de gelecektir muhtemelen. Sizlere de deneyimlerimizi aktarmaya çalışacağız arkadaşlar.
Evet direkt zaten sen oyun serileriyle karşılarına çıkarsın. Evet. Şurada bayıldığım bir video çeker miyiz?
Ben bayılır mıyım bilmiyorum bakalım. 99 yılında yerli kardeşler tarafından Frankfurt, Almanya'da kurulan Crytek iddialara göre 6 aydır bazı çalışanlarının maaşlarını ödemiyor. Evet Crytek'le ilgili bu tip haberleri ilk defa görmüyoruz. Daha önce de yaklaşık bir 2 sene önce falan hani Crytek batıyor mu ne oluyor acaba şeklinde bir haberler, söylentiler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bunların kaynağı da Almanya'daki bazı dergilerdi. Şimdi ise gelen bir bilgiye göre Reddit'te kullanıcının bir tanesi şey diyor işte ben Crytek'te çalışıyorum. İsmimi tabii ki söyleyemem şu anda. Ama Crytek Trowaway yani Frankfurt'taki ofisinde 6 aydır maaş almıyor kimse falan diye haber yapıyor.
6 ay çok uzun bir süre ya.
Firmadan gelen bir şeyler şu şekilde. Hani biraz daha dayanın sıkı. Biraz daha sıkın dişinizi. Atlatacağız bu günleri falan şeklinde söylemler oluyormuş. Hani bu sefer yakında ödeyeceğiz. Yakında ödeyeceğiz diye şeyler geliyormuş. Atlatacağız bunu falan diye modunda sokuyorlarmış çalışanları. Çalışanların çoğu da orada çalışmak için dışarıdan başka yerlerden taşınmışlar. Hani gidemiyorlar kolay kolay da.
Ya ben sana şunu söyleyeyim abi. Ben birçok yerde çalıştım bugüne kadar. Yani liseden beri ben her boşlukta, okul boşluğunda falan bir yerlerde çalışmış bir adamım. Eğer bir firma 2 ay maaşını ödeyemediyse, 3. ay bir şey bekleme. Neden biliyor musun? Ya yani şunu bir mantıken düşünmek lazım. Bu adam senin 1 ay maaşını ödeyemedi. 2 ay maaşını ödeyemedi. 3. ay 3 kere maaş ödemesi lazım sana. Ve 3 çarpı bütün çalışanlar diyorsun. Sanki adamın 3 kat daha fazla çalışanı varmış gibi ilk ay maaş ödemesi lazım. Kazancını 3 kat arttırıp o ay zararları kapatıp yani anlayacaksın. O denklem öyle bir hale geliyor ki eğer 2 ayın sonunda maaşını alamıyorsan en güzel yapacağın iş hemen oradan ayrılmak. Maaşın daha fazla birikmeden.
Evet doğru ama bu şey için de geçerli biraz. Mesela sen buradaki çalıştığın firmalar için geçerli ama diyelim ki Crytek'tesin. Hem yurt dışına gidiyorsun. Ayrılman kolay değil yani.
Evet.
Ülkeyi terk edeceksin. Kendi ülkene döneceksin. Ve aynı zamanda Crytek bir oyun geliştiriyordur. Oyun çıkar, paraları kazanır. bir anda yüklü miktarda para kazanıyorlar.
Yani şu an bakıyorum Crytek'in çıkartacağı oyunları böyle bir ihtimal de görmüyorum da o yüzden.
Bir de evet Crytek'in son dönemlerdeki gidişatı zaten VR'a kaymış olması ve Rise'dan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaratmış olması, işte Microsoft'la falan araların bozulmuş olması falan, beklenilen satışların yakalanmaması.
Microsoft'la niye arası bozulmuyor? Microsoft'la kimse oynamamış bu oyunu. Belliydi zaten yani.
İşte hızlandırmaları, development'ı falan böyle hızlıca çıkarmaları, oyun çok sıradan casual bir oyun olması falan büyük etkiler yaptı. Hiçbir şey değil.
Sadece grafik de oyun.
Crytek ilk Crysis'le büyük bir sükse yapmıştı ama ondan sonra gelen Crysis 2, 3 konsol bazlı şekilde çıkmış 5. olması, grafiklerin ilk Crysis'ten rekabet edemeyecek şekilde olması falan büyük etkiler, sonuçlar yaratmıştı tabii ki. Resmi bir açıklama yok şu an Crytek tarafında. Hatta Crytek Türkiye'den de bir açıklama gelse.
Ama şunu söyleyelim. Yani şimdi Crytek'in çıkışına bakıyorsun. Crytek'in keşfedilmesi yerli kardeşlerin Intel için hazırladıkları bir 3 boyutlu demo ile oluyor. Hı hı. Daha sonrasında o motoru geliştiriyorlar ve Far Cry ile karşımıza çıkıyorlar. Ve Far Cry yine hiçbir makinede çalışmayan, oldukça fazla sistem kasan bir oyun oluyor. Sonrasında Crysis'i sürüyorlar piyasaya. Crysis hepimizin hani ilk baktığı yine hiçbir makinede çalışmayan bir oyun oluyor. Bu sefer Ubisoft bunları şutluyor. Yani oradan bir shooting'en yiyorlar ve Ubisoft'un arkalarından açıklaması var. Diyor ki Ubisoft oyun yapıyorlardı, hiçbir yerde çalışmıyordu. Ve biz de para kazanamıyorduk. Yani tamam çok konuşuluyor ama hiç kimse oynamıyor oyunlarını diyordu. Sonrasında yerli kardeşlerin yaptığı şeye baktığında, açıklamaları yaptığında çok iyi niyetliler. Kesinlikle çok iyi düşüncelere sahip adamlar. Oyun sektörü gelişsin, gençler bir şeyler öğrensin derdindeler. Ve parayı da sağa sola harcadılar biliyorsun. Eğitim olsun vesaire olsun. Üniversitelere gittiler.
Türkiye'de ofis şey açtılar.
Türkiye ofis açtılar. Türkiye'ye yatırım yaptılar. Kesinlikle kötü niyetli değiller. Oyun sektörü gelişsin diye de belki de Türkiye'de diğer geliştiricilerden daha fazla emek harcamışlardır şu ana kadar. Türkiye'de Türk vatandaşı olup da hani burada doğan geliştiricilerden daha fazla emek harcamışlardır. Almanya bazlı olmalarına rağmen. Ama şu ana kadarki hareketlerine baktığımızda teknoloji demosundan ileriye gidemeyen bir firma oldu hep. Bak VR kas çıkıyor. Crytek bilmem ne geliştirir diyorsun. Teknoloji demosu.
Yani. Robinson Crusoe falan var.
Teknoloji demosu.
Dinozor Adası falan var.
Yani böyle bir oyun şeyleri gösteriyorlar. Free to play olacak falan bilmem ne. Hepsi teknoloji demosu gibi. Copy paste oyunlar. Ondan sonra motorlarına bakıyorsun. Motorlarıyla çıkmış başarılı bir oyun gösteremiyorsun. Aklına bile gelmiyor. Star Citizen bunların motorlarıyla geliştirilmiş rezil bir halde. Yani keşke çıkmasaydı. Hiçbir makinede çalışmıyor yani. Herkesin konuştuğu bir olay var. CryEngine tamam.
CryEngine dediğin zaman orman güzel, tamam.
Evet, gerisinde çok sıkıntı yaratıyor. CryEngine'in en büyük sıkıntısı bütün oyunlar Crysis'e benziyor. Grafik olarak. Unreal Engine
şimdi
gibi.
Orman güzel ya, bütün oyunlarda orman koyuyorlar o yüzden.
Hadi Star Citizen uzay ama ilk gören adam diyor ki CryEngine mi bu? Hemen anlıyorsun yani her şeyinden. Öyle bir sıkıntıları vardı.
Bilmiyorum, bakalım ya. İnşallah yakında güzel bir oyun duyurusuyla birlikte bizlerin beklentilerini yine arttırıp evet, yola düzgün bir şekilde devam ederler. Kötü haberler almayız diyoruz.
Amazon uzun zamandır üzerinde çalıştığı drone ile teslimat projesinde önemli bir adımı geride bıraktı. Yapılan açıklamayla insan hava aracı ile ilk ürünün müşteri ulaştırıldığı duyuruldu.
Drone ile teslimat yapılır mı yapılmaz mı tartışmalara eşliğinde Amazon ilk teslimatını İngiltere Cambridge bölgesinde gerçekleştirdi ve drone ile ilk kargoyu taşıdı. Önemli aşamalardan bir tanesi aslında.
Evet.
Online satış üstüne.
Geleceğe adım, ilk adım atılmış böylece. Gelecekteki kargo ulaşım, ulaştırma da lojistik konusunda.
Evet ve tamamen otonom işleyen bir süreç. Yani robot bile şeye yüklüyor kargoyu. Otomatik olarak dışarı çıkartılıyor drone, havalandırılıyor. Kendi kendine gideceği yere gidip kargoyu bırakıp geri geliyor.
Kime gidiyor peki ilk? Amazon'un patronu kendi sipariş vermiş var.
Yok, bu aslında bir deneme süreci Cambridge bölgesinde. Çünkü şimdi senin zaten bulunduğun ülkeden izin alman lazım. Böyle bir kargo taşımacılığı yapabilmen için. Onlar da belli bölgelerde bunlara izin veriyorlar. Teslimatın yapıldığı bölgeye bakılırsa kırsal bir bölge. Yani aslında drone'la taşımacılığa daha uygun. Şehirde çünkü kurye, murye bir şekilde o araçlar zaten gidip geliyorlar kurye taşımacılığı için. Ve gökdelenler gibi tehlikelere maruz kalmıyor drone'lar giderken.
Bir de insan içerisine çıkarttığın zaman ne olacağını bilmiyorsun. Yani bu çok fazla şey ima etmiyor açıkçası bana ya. Halka açtığın zaman durum çok daha farklı olacaktır bence.
Göreceğiz tabii ki hep beraber. Şimdi 120 metre yükseklikten transfer sağlanmış ve 30 dakikalık mesafelere gidip gelebiliyormuş sadece drone şimdilik. 14 dakikalık bir yolculuk yapmış.
Zaten drone'un da pili çok fazlasına el vermiyor herhalde.
Evet, 12-15 kilo arasında yük taşıyabiliyormuş şu an için ki yeterli bir ağırlık aslına bakarsan. Hı hı. Burada önemli olan şu, yaşlı insanlara çok hızlı bir şekilde ihtiyaçlarının ulaştırılması, insan faktörünün ortadan kaldırılması, her şeyin otonom olmasıyla beraber aslında sürecin hızlandırılması ve hatasızlaştırılması çok önemli bir aşama buradan. Mesela drone'la götürdün, belki drone'la geri iade alacaksın. Öyle bir süreç ileride olabilir. Bunlar sadece aşama aşama kat edilmesi gereken durumlar. Bazı yorumlar gördüm. Bana artık o yorumlar hani tamam ilk başta geyik için hoş geliyor da sonrasında saçma geliyor. İşte Türkiye'de olsa taş atar indirirler. Sapanla vururlar.
Drone avcıları diye bir şey çıkar.
Ha, vesaire tarzında söylemişler. İnsan kendi nasılsa komşusunu da öyle bilir derler ya. Yani bizim aklımıza nedense hemen bir drone geldiğinde çalarız onu. Drone'u alır götürürüz acılarız falan gibi şeyler geliyor. Ama bizim ülkemizde de kırsal kesimde eminim insanlarımızın çok fazla işine yarayacağına ve insanlarımız da buna zarar vermeden kullanmaya başlayacaklarına. Yani bu aşama o kadar garip ki sokakta duran arabayı nasıl çalmıyorsa adamlar kalkıp da drone'u da indirmeyeceklerdir.
Ya belli bir şeye sahip olman gerekiyor ne bileyim. Hani mesela şöyle bir uzaktan bir örnek verecek olursak biz biraz öğrenci evi gibiyiz. Tamam, muz geldiği zaman direkt ilk baş muz tüketilir, muz gider falan böyle.
Evet.
Ama normal bir aile evinde zaten tüm memeler sürekli olur yani şeyde. Adamlar daha biraz daha refah olduğu için, daha fazla paraları olduğu için çok fazla ihtiyaç duymaz yani. Tabii ki orada da var ama daha az oranda yani. Hırsızlık orada da var ama daha az
canım, evet.
Oranda. İnsanların daha az para ihtiyacı var genel olarak falan. Drone olayında şey olacak mı acaba? Hani kargocu gelir de ilk baş sen online alışverişte ürüne bir bakarsın ya poşete bakman önerilir falan böyle. Drone'da düşünsene drone düşürmüş onu arada. Yerden kaldırıp tekrar sana getiriyor falan böyle.
Yani şimdi kırılmış. Türkiye'de evet geldiğinde poşeti açman isteniyor. Amerika'da öyle bir şey yok. Çünkü kargo nasıl bir şekilde kırık bile gelsin Amazon bunu kabul ediyor. Orada beyanların önemli.
Ha, kargo yani, orada değil yani sonrasında söylediklerinde.
Bizde zaten kargocunun yanında paketi kırık çıksın. Yine o süreç de anlamsız ve uzun kargodan parayı alamadığın, işte alışveriş sitesinin sana hiçbir şekilde destek vermediği anlamsız bir sürece doğru gidiyor. Çünkü bizde biliyorsun ne yazık ki henüz daha online alışverişte güven esası oluşmamış durumda. Her şekilde satıcı aradan sıyrılma derdinde. Ya böyle bir şey yok. Sen sattıysan malın arkasında duracaksın. Kargodan kırık çıktıysa o senin kargocuyla kendi sıkıntın. Benim kargocuyla sıkıntım değil yani. Şimdi sen bana onu yükleyemezsin. Hı hı. Kargocu zaten biliyorsun. Ürünü bırakıp kaçma derdinde. Kapıdan şöyle bir görünür. İmzayı atar.
Beklemek istemiyor falan böyle.
Uzaklaşır. Öyle bir durum var. Çünkü o da biliyor. Kırık çıkarsa 50 bin tane farklı sıkıntıyla karşılaşacağını. 3 kuruş maaştan çalışıyor zaten. Şimdi o adamı da bir yandan düşünmek lazım. 3 kuruş maaştan çalışıyor. Zorla istemeden yaptığı bir iş. Sırf para ihtiyacı olduğu için. Ve kapına getirdiğinde onun hatasından dolayı olmasa bile kırık çıkarsa ayvayı yedi yani. 1000 tane belge dolduruyor. Farklı sorumluluklar altına giriyor. Eminim bir sürü de savunma veriyordur içeri. Şöyle yaptık, böyle
gerçi
yaptık.
Gerçi yurt dışında da yine aynı şekilde. Hani kargo çalışanları yine az ücretlerle çalışıyor. Onların da videolarını görüyoruz. Adam bahçeye fırlatıyor evet. Falan böyle kargo ürününü falan böyle.
Ama mesela orada sorumluluk kullanıcının değil. Onu bir şekilde Amazon ya da hangi şirketten satın aldıysan kargo şirketiyle kendisi hallediyor. Benim demek istediğim o. Yani üst taraftan halledilmesi lazım bu işlerin. Alt tarafta insanların birbirleriyle diyalog kurarak halletmesini istersen dünyanın her yerinde sorun yaşarsın. Sadece Türkiye'de değil. Yani bunu inan Amerika'da da aynı şekilde yapsalar Amerika'da da kullanıcılar sıkıntı yaşar. Bizim problemlerimizden biri bu. Dronlarla beraber eğer teslimatı Türkiye'de başlanırsa bu dertten kurtulacağız. Çünkü drone suçlu olacak her türlü. Kargo kırık çıkarsa orada öyle bir aşama kaydedeceğiz.
Bakalım Amazon sürekli yeni bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bazıları belki şey de olabilir. Hani bir reklam şeyi de olabilir.
Ama kırsal kesimde ben gördüm. Özellikle Afrika bölgesinde mesela tıbbi malzemelerin dronlarla transferi şu anda çok yavaşta ve kullanılmaya başlandı bazı bölgelerde. Çok büyük hız kazandırıyor. Biz şimdi hep her şeyi büyük şehirlerde oturan insanlar olarak düşünürsek çok hata yaparız. Biz her şeye çok rahat erişiyoruz. Hı hı. Ama yarım saat mesafe dediğin aslında dronla kat edebildiğini düşünürsen kuş uçuşu kaç köye tek noktadan hizmet verebileceğin anlamına geliyor. Kaç kasabaya. Bir de öyle düşün.
Çok sık hani şeyler kurarsan noktalar.
Zaten öyleler bakma.
Çok gidemiyor sonuçta.
Evet gidemiyorsun. Karadeniz'de de ben çok işe yarayacağını düşünüyorum. Mesela yaylalarda falan dağınık dağınıktır orada evler. Bir yerde bir tane görürsün. Bir tane ev etrafında işte bahçesi falan. Sonra yürürsün ki bir sonrakine gidesiye kadar. Yani evler bitişik bile değiller. Yerleşilmiş bir bölge ama bu tip bölgelerde düşündür onları ne kadar fazla iş görür aslında.
Evet yine de sonuç olarak bayağı yenilikçi bir firma yani. Amazon Go olsun işte evet, dronları olsun
gerçekten
falan.
Gerçekten çok çok başarılı. Japon Elektronik ve Panasonic ürünleri otomatik olarak tarayıp poşetleyebilen robotik kasiyer geliştirdi. Sistemin 2017'den itibaren Japonya'daki süpermarketlere dahil edilmesi planlanıyor. Şimdi Amazon Go dedik aslında Amazon'un drone'unu konuşurken. Neydi Amazon Go? Markete giriyorsun, alıyorsun, çıkıyorsun. Otomatik olarak sistem yapay zeka senin neleri aldığını buluyor. Kredi kartından düşüyor sonra hesabından. Japonlar buna cevap olarak bir şey gösterdiler. Robot kasiyer. Aslında robot kasiyerle beraber ben bunu izledikten sonra Panasonic'in hayallerini gelecekle ilgili Japon'un dev bir firma sonuçta kurumsal tarafta. Dedim ki Japonlar gerçekten geri kaldılar bu işte. Hani robot mobot geliştiriyorlardı ama olay demek ki insan gibi görünen, insan gibi hareket eden robotlarda değil. Onlar hep vinçin içine binecek bir robot hayal ediyorlardı ama vinç otonom hale getirmek de zaten aynı işi çözüyormuş. Amerikalılar bunu gösterdiler.
Evet, ortada yani fiziksel bir şey olmasına gerek
evet,
yok
insan yani. İnsan gibi yürümene gerek yok. Onlar çok fazla anime izledikleri için hep insan gibi yürüyenleri düşündüler. Hep farklı bir yere odaklandılar anladığım kadarıyla. Robot kasiyer de bunun bir örneği. Robot kasiyer ne? Götürüyorsun ürünlerini sepetiyle beraber kasaya bırakıyorsun. O tek tek geçirip okuyor. Sonra onları poşetleyip sana verip ödemeni alıyor filan.
Bence Japonların robotlarla olan bağlantısı başka ya. Fiziksel bir şeyin olmasını bir istiyorlar. Çünkü işte robot kız arkadaş falan istiyorlar.
Evet. Aslında robotların onlardaki bu tip hani böyle şey haline gelmesi, ülkenin odaklandığı bir konu haline gelmesinin sebebi, ana sebebi şu. Japonya'da genç nüfus azalıyor. Yaşlı nüfus hızlı bir şekilde artıyor ve Japonlar fazla yaşıyorlar biliyorsun. Ortalamaları fazla. Yani benim en azından gördüğüm kadarıyla. Ve genç nüfus az olduğu için de ağır işlerde çalışacak, inşaat sektöründe çalışacak, dozeri kullanacak, yeri geldiğinde savaşacak, tankın içine binip gidecek genç nesil bulamayacaklarını düşünüyorlar. İnsan bulamayacaklarını düşünüyorlar. Bu yüzden şu anki cihazları kullanabilecek robot sistemlerin üstüne odaklanmış durumda ülke. Aslında bakarsan dozeri full otonom üretmek daha mantıklıymış. Biz de bunu gördük net bir şekilde. Onlar yanlış bir yere odaklanmış olacaklar ki bu sistemin zaten ne kadar ağır çalıştığı, Amazon Go yanında ne kadar da demode durduğu görülüyor. Halbuki demode bir sistem değil bak. Robot kasiyer otonom olarak her şeyi hallediyor. Ne kadar gelecekten gelen bir şey. Ama şu anda nasıl duruyor?
Belki şey olarak düşünebilirsin. Şimdi bu adamların yaptığı daha zor bir şey, tamam mı? Ama belli bir teknoloji seviyesini aştıktan sonra onlarınkisi daha çok işe yarar olacak. Çünkü sen robot kasiyeri oradan kaldırıp vinç de kullandırtabileceksin mesela.
Ama robot kasiyer dediğin şey bildiğin kasa. Yani robot mobot değil.
Yok, bir tane robot yaptığını düşün. Robot istediğin şeyi ne program yüklersen onu kullanabilmeye başlayacak mesela.
Ama öyle, orada da şunu hayal et. Geleceğin sen hala fosil yakıtla çalışan dozerlerde falan olduğunu düşünüyorsun tabii.
Ya onu o
şimdi
konuda bilmiyorum ne
düşünüyorsun. Gelecekte zaten tamamen değiştirecek. Anlatabiliyor muyum? Yeni nesil dozer. Ya da şu anki dozerin zaten kokpitini yerleştireceği ona uygun bir robotla zaten o işi çözecek.
Şimdi bunlar
çok pahalı bir robot mu? İşi özelleştirilmiş daha uygun ve o işi en iyi şekilde yapan robot mu mesela?
Ya ikisinde de robot var ama şimdi seçeneklerde.
Ama bir tanesinde şey var. İşi özelleştirilmiş ve o iş için üretilmiş bir robot var. Daha uygun fiyatlı. Bir tanesi de her işi yaparım diye ortaya çıkmış bir robot biliyorsun. Her şeyi bilirim diyen adam az bilen adamdır filan derler ya.
Robotlarda
robotlarda da öyle olabilir.
Robotlarda ekstradan önemi vardır. Ya her şeyi biliyordur bence o. Şimdi robotu dediğin zaman hasta bakıcı da yaparsın. Sana işte yaşlı annene bakar evde, kedini de besler. Sonra ne bileyim seninle beraber arkadaşlık da yapar falan böyle. İstediğin yere götürürsün falan. Yani fiziksel bir şeyin olması insanlara daha yakın geliyor hep.
Evet, Japon haklı. Ben burada onu görüyorum işte.
PlayStation 4'e özel olarak The Order 1886'yı geliştiren Ready at Dawn, bir sonraki oyunları Deformers'ın çıkış tarihini açıkladı. Deformers, 14 Şubat 2017 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Evet, aranızda The Order 1886'yı oynayanlar var mı bilmiyorum ama oldukça ilgi toplayan bir oyundu ama hani oyun kalitesi açısından benim pek beğenimi kazanmamıştı.
Yani ilgi toplamasının sebebi PlayStation 4 o zamanlarda yeni çıkmış ve oyunu yoktu. Sinematik grafiklerde olup.
Bir de o geçişleri ilk uygulayan oyundu. Hani
evet, doğru.
Yükleme arası sinematiği izlettirirken direkt oyuna çat diye geçiyor olması.
Aynen öyle gerçekten de. Bir de grafiksel olarak çok şey vaat eden, yeni neslin nasıl grafiklerin nasıl olacağını belirleyen bir oyun olarak bekleniyordu. Grafikten öteye gidemedi tabii oyun.
Evet, biraz daha sinematik bir etkileşim deneyim sunuyordu. Şimdi ise stüdyo yeni bir oyun üzerinde çalışıyordu zaten, Deformers isminde. Onun çıkış tarihini açıkladılar ve video yayınladılar onunla beraber. Deformers'a baktığımızda eski Smash Bros gibi bir brawler tarzında bir oyun olduğunu görüyoruz. Ufak toplarız, böyle jelibon gibi toplarla beraber düşmanlarımızla kapışıyoruz. Onları aşağı atmaya çalışıyoruz. Hani çok fazla bazı oyuncular eleştirmiş, hani basit bir oyun olarak.
Nereden diyorum. Nereye demişlerdir.
Hani Nintendo'ya gelse oynanır, eğlenceli falan demişler.
Ya işte free to play çıksa cep telefonuna belki indiririm. Hani o da belki.
Ama işte oyun yine eğlenceli bir şekilde duruyor. Oyunun çıkış tarihi de 14 Şubat'ta arkadaşlar. Sevgililer Günü'nde çıkacak. Tabi burada tek çıkış yapacak oyun 14 Şubat'ta bu değil. Onu da bir sonraki haberde geçeceğiz. 14 Şubat'ta bayağı bir oyun geliyor anlaşılan arkadaşlar. Bunları da sizlere aktaracağız.
Evet, alıp sevginizi tokatlayabilirsiniz.
Sniper Elite 4'ün geliştiricisi Rebellion Development, oyunun ön sipariş bonusu olan Target Führer görevi için kısa bir tanıtım videosu paylaştı. Son birkaç yıldan beri sniper olarak oynadığımız oyunlar oldukça popülerliğini arttırdı.
Evet.
Çünkü oyuncular seviyorlar. Hani hatta Call of Duty 4'te de bir sniper görevi vardı ya.
gizli gizli ilerlediğimiz.
En son bölümde tüm dünyanın konuştuğu bölüm.
Macmillan'la beraber sürünerek falan ilerlediğimiz. Çünkü sniper olmak oyuncuya ayrı bir hava katıyor gerçekten de. Ve bunun avantajını ele alan bazı oyun firmaları işte Sniper Elite gibi oyunlar geliştirmeye başladılar. Sadece sniper olduğumuz. Sniper Elite 4'teyiz şu anda. 4 geliştiriliyor ve çıkmasına az bir süre kaldı dedim ya. 14 Şubat'ta başka hangi oyunlar çıkacak? 14 Şubat'ta gelecek oyunlardan bir tanesi de Sniper Elite 4. Ön sipariş bonusunu açıkladılar burada bize. Şimdi burada can sıkıcı bir nokta var. O da yine Führer'i öldürme görevi eklemişler ön sipariş bonusu olarak. Belli ki ilgi çekiyor Hitler'i öldürmek. Ama yani yeter artık baydı falan diyoruz yani.
İşte bu da zombi modu gibi hani Call of Duty'nin sniper'san bir Führer'i öldürmeden de geçmeyeceksin. Diğer seferinde koyalar hedef tahtasına. Yani bizim tarihi bir değerimiz olmadığı için istedikleri kadar öldürsünler. Beni çok bir ilgilendirmiyor açıkçası. Şimdi,
ama hani sıkıldık açıkçası Hitler'i sürekli öldürüp durmaktan. Oyun ön sipariş olarak açıldı. Ön sipariş bonusu olarak sunuluyor bu görev. Aynı zamanda işte çeşitli silahların skinlerine falan sahip olacaksınız. Burada bir de şey var. Fiyatı da 89 TL. Gayet uygun aslında. Evet. Ön sipariş olarak Steam üzerinden. Normalde 60 dolar satılıyor çünkü.
Ya oyun bayağı da güzel grafiklere sahip bir oyun.
Hı-hı. Görevde de zaten şey yapıyorsun. Hani normalde oyunun gidişatından farklı olarak işte Nazi Almanya'sının sahip olduğu bir denizaltı üssüne sızıyorsun ve birden fazla şekilde öldürme seçeneğine sahipsin. Hani biraz Hitman vari. İstediğin şekilde yaklaşabiliyorsun ve iki kişi oynanabiliyor. Bu da diğer avantajlarından bir tanesi. Ama ben yine de ön sipariş vermeyin arkadaşlar. Bekleyin diyorum. Bunu muhtemelen sonradan DLC paketi olarak hani böyle 5 dolara 10 dolara falan satacaklardır.
Gerçi 89 liradan sonra fiyat artacağı için eğer almayı planlıyorlarsa da alsınlar be. 90 lira bir şey değil oyun için.
Yani ama hani bilmiyorum Sniper Elite 4 diyorsun. Üçüncüsüne ne kadar şey eklemiş bir bakmak lazım ilk baş.
Ya ben bayağı bir videosunu izledim. Oyunun da şöyle bir şey oldu. Artık son dönemde moda biliyorsun. 2 saat 3 saat gameplay yayınlıyorlar toplamda neredeyse. Oyunu oynamadan sen zaten bir kararını vermiş oluyorsun. Gördüğüm kadarıyla güzel bir oyun.
Bakalım. Yani evet. Sniper olarak oynadığımız bir diğer oyun olarak. Bir de bunun bir tane daha rakibi var biliyorsun. Diğer bir sniper oyunu. Sniper Elite 4 çıktığı zaman da sizlere aktarmaya çalışacağız arkadaşlar.
AMD'nin şu ana kadar kullanıcıların kullanımına sunduğu en gelişmiş sürücü paketi olacak olan Crimson Relive Edition canlı yayın ve kayıt araçları yanında performans artış da vaat ediyor.
Şimdi AMD ekran kartı dendiğinde evet uygun fiyatlı. Herkes bunu kabul eder. Genelde uygun fiyatı yüksek performans vaat eden ekran kartları olur ama sürücü problemleri hep kullanıcıların yaka siktiği konulardan bir tanesiydi. Özellikle son 6 aydır ben AMD'de bu konuda çok ciddi adımlar görüyorum. Aslında 1-1,5 yıllık projenin adımları bunlar ama son 6 aydır özellikle çok ciddi bir şekilde sürücülerde düzelme görülüyor. Son güncellemeyle beraber de artık sürücülere eklenen bu Nvidia'daki Shadow Play tarzı özellikler, canlı yayın özellikleri filan da firmanın geldiği noktayı gösteriyor. Çok başarılı. Ve sürücüde tabii ki enerji verimliliği üstüne de birçok geliştirme mevcut. Oyunu analiz etmeler, işte oyuna göre gücü düşürüp daha güç az güç tüketmeler. Çünkü oyunu anlıyor sahneleri. Ona göre ekran kartının gücünü sürekli olarak bir ayarlayarak senin daha az enerji harcamanı sağlıyor oyunda. Tabii ki bunu test edip görmek lazım. Biz detaylı bir testini gerçekleştirmedik ama sonuç olarak başarılı artık tebrik ediyoruz AMD'yi.
Şimdi oyuncunun istediği zaten şey değil ya çok fazla. İşte ekran kartının enerjisini ayarlasın değil de oyunda sorunsuz bir şekilde deneyim yaşayabilirsin. FPS düşüşleri olmasın. Tabi orada artık ne gibi çakallıklar dönüyor falan bilmiyorum ama hani bazı oyunlar bazı ekran kartlarıyla daha yakın durabiliyorlar falan böyle. Ona göre özel driver'lar falan yapıyorlar. Neyse o konulara hiç girmeyelim. Ama şey olayı çok güzel. Bence zaten çok büyük bir eksikti AMD tarafında. Özel bir ekran kayıt uygulamasının sunulmasıydı. Çünkü Nvidia işte Shadow Play, sonradan Shadow Play'in ismini değiştirdiler kaldırdılar galiba ama şu an daha entegre bir sistem. Direkt olarak işte Alt-Z yapıp her oyunda şu an görüntü kaydı yapabiliyorsun. Bazı bugları var hala. İşte forumlarında falan da konuşuluyor. İşte hiçbir şekilde kayıt yapmama gibi sorunlar ortaya çıkartabiliyor. Ama zaten şu anda hala geliştiriliyor. Hani bunları atlatacaklardır. Ve çok güzel. Hani performansı da hiç etkilemiyor neredeyse.
Evet.
Güzel bir uygulama. Onun benzerini AMD tarafında zaten eksikliği hissediliyordu. Şimdi AMD ekran kartlarına sahip olanlar da direkt istedikleri zaman oyun kaydı alabilecekler ki bunda çok çok güzel bir özellik.
Evet ben de açıkçası sürücünün bütün özelliklerini okudum. Tek önemsediğim kısım oyunu doğru düz kaydalabiliyor olmak oldu. Çünkü Nvidia tarafına baktığınızda özellikle bu kayıt teknolojisinin gelmesiyle beraber kaydettiğin görüntüye bakıyorsun cam gibi. Yani hiçbir capture cihazıyla o kayıt kalitesini yakalayamıyorsun. Çünkü adam piksel piksel ekran kartının üstündeki bellekten bunları kayıt altına aldığı için cam gibi bir görüntü kayıt altına alıyor. Performanstan kaybetmiyorsun. Çatır çatır oyun oynuyorsun ondan sonra.
Ve bu sayede hani şimdi kendi görüntüsünü kaydetmek isteyen pek çok oyuncu var. Bu sayede 100 dolarlık veya işte 400 dolarlık harici ekran kayıt cihazlarını aradan direkt çıkarmış evet, oluyorsun. Çıkartıyorsun. Çok büyük bir kazanç sağlıyor kullanıcıya.
Ya bir de şey çok güzel. Mesela Battlefield'de bir saniye yaşıyorsun. Ya yani diyorsun ki keşke kayıt tuşuna basmış olsaydım. Bunlarda öyle bir sıkıntı yok biliyorsun. Son 15 dakikan sürekli kayıt altında. Diyorsun ki sen buraya ayrıca kaydet. Adam kaydedip köşeye koyuyor. Bu sayede de sizin canavar hareketler programları gibi mesela bir sürü görüntüyü elde edebiliyorsun.
Evet, bence dediğim gibi yine AMD tarafında görmek istediğimiz bir özellikti. Ama biraz da artık şeyi görelim. AMD tarafının ilk olarak adım atıp da yeni şeyler eklediğini görmek
daha
istiyorum.
Daha hızlı ekran kartları vesaire ve daha yeni özellikler.
Mesela bunu ilk olarak Nvidia'nın düşmüş olması çok güzel bir şey.
Öyle tabii, sektörü yürütüyor.
Sanki şey gibi bir durum var. Hani Nvidia hep bir adım önden atıyor. Sonra da AMD onu bir benzerini sadece geliştiriyor veya daha öne çıkartıyor.
Ya şimdi ben açıkçası şey kısmında değilim abi. Kimi kimden kopyaladı ya da kimi kimden özendiği kısmında değilim. Ben ne kadar para harcadım, ne satın aldım derdim
diye. Fiyat performansı.
Evet, hangisi eğer daha uygun fiyatı daha yükseğini veriyorsa, aman Ali'yi kopyalamış, Veli'yi kopyalamış. Üst tarafta onlar kapışsınlar mahkemelerde. Beni çok ilgilendirmiyor. Çok sıkıntı varsa anlatabiliyor muyum?
Tabii bizim
ben
için.
Ben alıp kullanırım abi.
Bizim için hangisi iyiyse. Rekabet bize yarıyor sonuçta.
AMD'yi burada tebrik ediyoruz. Kullanıcılar için çok doğru bir adım attı. Eğer AMD kullanıcısıysanız siz de mutlu vakit geçirebileceksiniz artık. AMD'nin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve büyük yatırımlar yaptığı Zen işlemci mimarisi nihayet resmiyete kavuştu. Şimdilik kısa bilgiler vermeyi tercih eden AMD, mimarinin yeni ismini ve Intel işlemcileriyle karşılaştırmalarını kullanıcılara sergiledi. AMD sadece ekran kartı sürücülerini güncellemedi. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta duyurusunu yaptığı Ryzen isimli işlemciyle beraber işlemci dünyasına da geri döneceğini ve güçlü döneceğini sinyallerini verdi. Henüz daha tabii ki Zen mimarisine sahip Ryzen işlemcileri kullanamıyoruz ama en azından gördüğümüz kadarıyla firma artık karşı tarafta 1000 dolarlık işlemcilere rakip olabilecek işlemcilerle geliyor. Bangır bangır geliyor ve fiyat konusuna o kadar fazla odaklanmış durumdalar ki eğer 1000 dolarlık işlemcinin verdiğini bize 300-400 dolarlık bir işlemciyle verebilecekse, yani o gösterdikleri demosunu yaptıkları Intel tarafındaki 6900K'ya rakip işlemci kalkıp da 300 dolara bize sunulacaksa, işte o zaman gelecek sene PC oyuncunda bir devrim yaşanabilir.
Evet, yani dediğimiz gibi rekabet bize yarıyor her türlü ve böyle bir fiyat performans ürününü herkes kullanmak ister yani.
Evet, yani İşlemci tarafında çok boş kaldı Intel. Fiyatlardan anlaşılıyor zaten. Eğer tek başına bir firmayı bırakırsan tepe modellerin fiyatları uçuyor. Aynısı Nvidia için de geçerli. Mesela Nvidia'da bir rakip yok. Yalnız aynı demoda, yani Zen işlemcilerin 6900K karşısında coştuğu lansmanda Vega da bir gösterildi. Yeni ekran kartı mimarisine sahip, ismi açıklanmayan bir GPU da sergilendi ve Doom 60 FPS 4K çözünürlükte oynandı. Önemli konulardan bir tanesiydi bu da.
Yani şeyi düşündüğümüzde, hani iyi ki varsın diyoruz tabii bu tip şeyleri gördüğümüz zaman AMD'ye.
Evet, rakip olması lazım ki fiyatlar düşsün, rekabet oluyorsun.
Ama çok da zor bir iş sonuçta. İşlemci ve ekran kartı alanında sürekli çılgın gibi, işte artık bilim adamları mı diyeyim, hayvan gibi mühendisler çalıştırmak zor bir iş.
Bir de çalıştırıp uygun fiyatlı bir şeyler yapmak en zoru bence.
Evet, yani o yüzden de çok fazla firma göremiyoruz tabii ki. Hep şeyi... sen de bilirsin, hani geçmişten bu yana çok fazla firma gelip gitti. İşte çok fazla ekran kartı firması vardı. Hepsi tarihten yok oldu, silindiler. Çünkü çok riskli bir şey. Yani çok fazla Ar-Ge yaparsın, gelir karşısında getirisini göremezsin falan. Daha fazla firmayı da görmek isteriz açıkçası ama AMD şimdilik işini yapıyor gibi görünüyor.
Evet, oldukça da iyi yapıyor gibi görünüyor. İnşallah gelecek sene hem işlemci hem de ekran kartı kısmında çılgınlar gibi rekabetin olduğu bir donanım sektörüyle karşı karşıya kalırız da evet, hepimiz daha az para harcarız, zira doların zaten son hali de ortada.
Ubisoft verdiği bilgiler doğrultusunda For Honor'ın tüm haritalarının ve modlarının oyuncular tarafından ücretsiz olarak indirebileceğini açıkladı. Kozmetik ürünlerde ise mikro ödemeler bulunacak.
Evet, For Honor Ubisoft'un co-op olarak oynayabileceğimiz, daha doğrusu son oyunların hepsi neredeyse öyle Ubisoft'un co-op şekilde bir başka oyunu geliyor yolda. Bu da yine 14 Şubat'ta çıkış yapacak arkadaşlar. Ve açık betasının da Ocak'ta başlayacağını söylediler. Eğer siz de merak ediyorsanız forhonorthegame.com/war adresinden kaydınızı yaptırabilirsiniz. For Honor'da şöyle bir can sıkıcı nokta var. Oyun sürekli internet bağlantısı istiyor, tek başına oynuyor olsan bile.
Ya günümüzde tamam, sürekli internete bağlıyız zaten ama şu internet bağlantısı istemenin şöyle bir sıkıntısı oluyor. Bazen sunucuları patlıyor bunların.
Hı hı. Özellikle ilk günde.
Evet, ya da ilk günde olmayabiliyor biliyorsun, yani bir hafta boyunca o süreç devam edebiliyor.
Bakım oluyor, bir
tek
şey oluyor.
Tek başına bile oynayamıyorsun. Bence en azından tek kişilik modda onu istemeseymiş iyiymiş.
Şimdi adamlar diyor ki hani Bir de buna bir kılıf uyduruyorlar ya. Hani şey diyorlar işte senaryo bölümünde yapmış olduğunuz ilerleyişle multiplayer aslında çok iç içe. O bir ona şey yapıyor, o buna bilmem ne yapıyor. SimCity tarzındaki açıklamalar işte SimCity'de yok sürekli kaydınızı tutacağız falan. Adamlar ilk günde
leş bir oyuncu
kırdılar. Evet. Şeysiz internet bağlantısız oynayabiliyorsun falan. Tüm sistemi bunun üstüne yaptık falan diyorlardı halbuki. Yani bu da oyuna benzer bir şey ama can sıkıcı gerçekten de. Hani normalde evet sürekli internete bağlıyım diyorsun ama oyunu açtığında öyle bir an oluyor ki internet bağlantısı yokken oyunu oynayayım falan diyorsun. Ulan internetim yokmuş oyunda oynayamayacağım diye ya, diyorum kalıyorsun ya, öyle.
İnternetim yokmuş dediğin an artık ülkemizde az. Yani hı-hı, şimdi bazı arkadaşlar kızabilirler bende hep oluyor falan filan diye ama az abi. Yani hepimiz çoğu kişi artık geniş bant internet var. Geniş bant bile olmasa ADSL var. ADSL de geniş bant diyorlar da ben artık onu geniş banttan saymıyorum tabii. Bağlısın. Sürekli bir bağlantı var. Ama adamlar kendileri bize 7/24 servis sunamıyorlar. En büyük problem o bence.
Evet, bir de ama diğer taraftan bakacak olduğumuzda güzel bir açıklama yapmışlar aynı zamanda. Artık bazı yapımcıların bunu anlamış olmasına seviniyorum gerçekten de. Tüm içeriklerin, tüm modların ve haritaların Fallout Under'ın çıkışından sonra ücretsiz şekilde verileceğini söylediler.
Çok güzel oldu.
Ve evet, yapımcısı diyor ki oyuncuları bölmek istemiyoruz. Nihayet bunu evet, fark etmiş olmaları güzel evet, yani.
Dank etmiş yani.
Bu en çok Battlefield 1'de kullanıcıları rahatsız ediyor. Direkt oyuncular bölünüyor yani. Arkadaşlarına bakıyorsun paket oynuyorlar.
Mod almışlar ve almamışlar olarak ayrılıyorsunuz yani.
Hani bu aynı zamanda artık popüler de olmaya başladı. Bu da güzel bir gelişme. Tabii bunu biraz artık pazarlama olarak kullandıkları için olabilir. Hani dedikleri zaman oyuncular sevmeye başlıyorlar yapımcıları çünkü. For Honor'ı da aldıktan sonra tüm içeriklerini ücretsiz şekilde sahip olacaksınız. Yeni modlar olsun, yeni haritalar olsun. Ben For Honor'ı oynama fırsatı bulmuştum Gamescom'da da. Hani eğlenceli bir oyun. Ama ne kadar süre oyalar orası biraz muallak. İşte henüz bilemiyorum.
Evet, onu sık sık oynayıp hep aynı şeyleri tekrarlıyor musun, tekrarlamıyor musun bakmak lazım işte.
Evet, samuray, şövalyeler bir de ne vardı? Samuray, şövalyeler bir de vikingler. Üç ayrı ırkta birden oynuyorsun. Senin en çok hangisi ilgini çekiyor?
Ben vikingleri hani isterim diye düşünüyorum ilk başta.
Evet, hepsinin farklı bir oynanışı var tabii ki. Yeni sınıflarda sürekli tanıtılıyor. Oyun çıktıktan sonra daha doğrusu erken erişiminde denersek sizlere yine deneyimlerimizi aktaracağız arkadaşlar.
Ubisoft 30. yılı şerefinde 7 ayda toplam 7 ücretsiz oyun verdi ve bu oyunlardan herhangi birini kaçıranlar şu andan itibaren verilen tüm oyunları bir paket olarak ücretsiz bir şekilde indirebilirler. Evet, son birkaç ikisi bir bölümünde zaten Ubisoft'un aylık olarak verdiği ücretsiz oyunlardan bahsediyorduk. Kampanyalar bitti diye üzülüyorsanız veya daha önceki oyunları kaçırdık diye üzülüyorsanız son bir güzel haber daha geldi. Buna ne ki tüm vermiş oldukları 7 oyunun birden hepsini artık tek bir paket halinde sunuyorlar. Uplay'e giriyorsun, indir diyorsun, 7 oyun birden çat diye listene ekliyor.
İyi temiz ya, çok güzel oldu. Şimdi onu da ekleyeyim. Ben de hep senden sonra ekliyorum yalnız ha. Yani öncesinde haberim olmuyor.
Ben de eklememiştim bu haberle beraber girdim. 7 tane oyunu birden çat çat indirdim. Güzel yani. Rayman Origins gibi güzel oyunlar var. Assassin's Creed 3 var işte.
Ya genelde onları ekliyorsun. Orada durmaya devam ediyorlar. Bir daha bakmıyorsun ama olsun indirelim.
Yani kesin oynayacağım dediğim Rayman Origins var mesela. Onu kesinlikle oynarım. Sizlere de tavsiye ediyorum o tarz platformu falan seviyorsanız. Veya Assassin's Creed 3'ü oynamadıysanız. Hemen girin Uplay veya hesabınız yoksa da Uplay hesabı açın bir tane. Hemen oradan girdiğiniz gibi zaten karşınıza çıkıyor, indirebiliyorsunuz. Tek kampanya haberi bu değil. Bundan birkaç tane, bunun dışında birkaç tane daha var. Division bu hafta sonu ücretsiz. Onları da ek olarak ekleyelim kısa kısa. Eğer oynama fırsatı bulmadıysanız ve merak ediyorsanız sadece bu hafta sonu. Tabii bu kampanyalar bizim oyunculara göre pek değil. Çünkü kota dostu değil.
Ne yazık ki.
Bunun dışında bir de deneyebileceğiniz Call of Duty Infinite Warfare var. Onu da merak ediyorsanız.
O da kaç giga? 90 gigabayt indiriyorsun ya. O
evet,
da pek şey.
Remastered yok içinde. Senaryo bölümünü 2 saat falan oynayabiliyorsunuz. Multiplayer'ını ve zombisini oynayabiliyorsunuz. Ama bu 5 gün boyunca.
Güzel.
Yani 20 Aralık tarihine kadar indirip oynayabilirsiniz. Bu daha uzun süreli olduğu için belki daha fazla ilginizi çekebilir. Bir diğer kısa haber olarak ekleyeceğim şey de Super Mario Run çıkışını yaptı biliyorsun.
Deli gibi şu anda indiriliyor ve Apple sunucuları çökmüş ilk gün. Enteresan durumlardan bir tanesi. Nintendo'nun bunları gördüğünü işte hep beraber anlıyoruz artık. Yavaş yavaş oyunlarını hı-hı, mobile doğru getiriyor. O adamların konsol tutmasa bile böyle mobile oyun getirerek zaten yürürler yani.
Çok güçlü markalar var adamların elinde. Bu sunucuların çok rağbet görmesinin sebebi şey mi acaba? Oyun normalde ücretsiz olarak sunuluyor. Ama sen tam erişim istiyorsan $10 veriyorsun.
Evet ya şimdi $10 fiyatı pahalı bulanlar var ama Mario'dan söz ediyoruz şimdi. Yani onun da bir marka değeri var. Hı hı. Koruması da lazım. Nice programlar, uygulamalar var ki Mario'nun yarısı etmeyecek. Daha fazlasını da isteyebiliyorlar. Eğlenceli bir oyun olmuş bu arada. Oynaması gerçekten çok keyifli. Mobile uydurmaları çok güzel olmuş. Yani sana orada bir gamepad falan sunmuyor sanal da olsa.
Ki sunduğu zaman zaten keyif almıyorsun yani.
Evet, telefon uygun bir hale getirmişler. İndirmediyseniz iOS bir cihaza sahipseniz, iPad veya tabii ki iPhone gibi, indirip oynayın derim ben. Bugüne kadar ilginç birçok projeye imza atan ABD Savunma Araştırmaları Ajansı DARPA yeni bir projeyle karşımızda. Ajans bu kez oyun oynama taktiklerimizi analiz ederek insansız hava araçlarını buna göre programlamayı planlıyor. Amerika'nın savunma alanındaki ileri teknolojiler araştırma kuruluşu DARPA şimdi ise oyuncu taktiklerine sarmış durumda. Savaş alanlarında dronların sayısını arttırmayı ve gruplar halinde uçurmayı planlıyor. Genel olarak baktığımızda kuruluş. Ve demişler ki bu grup halinde uçuşun algoritmasında biz oyuncuların algoritmalarından, hareketlerinden bakalım. Oyunculara bir oyun sunacaklarmış. Oradaki hareketler, taktikler, işte tepkiler de yapay zeka tarafından analiz edilip bundan sonraki drone hareketlerinde kullanılacakmış. Ne diyorsun buna?
Zaten makinelerin en iyi öğrenme stili kalabalık bir kitlenin hareketlerini analiz edip öğrenmesidir. Hani Google da bugün öyle bir şey yapıyor. Facebook da bugün öyle o şekilde bilgi topluyor falan. Yani çok büyük, çılgın gibi büyük kitlelerin işte hareketlerini analiz ediyorsunuz falan. DARPA benim en çok ilgiyle takip ettiğim ve aynı zamanda çok korktuğum kurumlardan bir tanesi. Çünkü gerçekten çok ne zaman bir video koysa mesela YouTube'a çılgın gibi milyonlarca kez izleniyor. Evet. Çünkü geliştirdikleri işte araçlar askeri yönde olsa da bizleri etkilemeye başarıyor. Yani bazıları
ki hatta, bunlar gösterdikleri.
Tabii canım. Yani mesela tekmelikle o düşünmeye çalıştıkları işte eşekvari işte mekanik cihazlar.
Bunlar araçlar. Hep DARPA projesi. Tabii ki farklı firmalar tarafından yapılıyor ama DARPA'nın projeleri bunlar.
Evet. Fonladığı projeler. Hep de askeri tarafı oluyor tabii ki. Bir getirisi olması gerekiyor. İşte bu drone olayında da bilmiyorum ya. Bu dronelar mesela şeyi hatırlatıyor bana direkt olarak. Half-Life'da uçarak bizi takip eden, sürekli bizim fotoğrafımızı çeken bir araç vardı ya. Onu indirmeye çalışırdık işte. Dronelar ilk olarak zaten çıktığında da o aklımıza gelmişti. Ama böyle çılgın gibi, çekirge sürgüsü gibi uçacak bir drone saldırısını düşünemiyorum yani.
Değil mi? Garip olur gerçekten. İlk önce silahsız dronelarla başlayacakmış. Bu daha sonrasında silahlandırıp belki de oradaki taktiklere bakacaklar. Güzel bir yorum vardı. Bundan sonraki aşamada demiş, Call of Duty'deki iyi oyuncuları orduya almak. Hani grupları, takımları. Belki de onları da analiz edip ileride savaşan robotlar için kullanacaklar. Bilemiyorsun. Oradan oraya zıplayan bilmem ne yapar.
Bilmiyorum artık ya. Exoskeleton muhabbeti şu an Call of'ta popüler zaten. Onun bir gerçeğini yapıp falan böyle bir şey çıkartabilirler.
Evet. Apple, kullanıcıların yeni MacBook Pro'da ciddi anlamda şikayet ettiği pil süresinin öngörülememesi sorununa ilginç bir yol bulmuşa benziyor. Son güncelleme kalan süreyi gizliyor. Apple'ın yeni MacBook Pro'larında oldukça fazla sıkıntı yaşanıyor. Ekran sıkıntıları var, kendi kendine kapandığı söyleniyor. Pil süresinin tutmadığı söyleniyor ki çok ciddi bir konu. Pil süresini tutturamamaları vesaire kısmı. Ama bunun yanında şimdi ise yeni bir güncellemeyle beraber kullanıcıların kalan pil süresini görmesi, tahminini görmesi engellendi. Şimdi MacBook Pro'lar ilk tanıtımda dendi ki 10 saat pil ömrü var. Ve bunu satın alıp kullanan kullanıcılar gördüler ki 10 saat pil ömrü yalan. Yani 10 saati boşver, 5,5 falan saat gidiyormuş alet normal webde falan gezerken. Deli gibi pil tüketiyormuş. Apple da şeyden çok fazla şikayet yemiş. Hani sen pilin üstüne gelip o simgenin üstünde bakıyorsun ya ne kadar pil kaldı falan diyor. Sana diyor ki 3 saat var, 1 saat sonra kapanıyor makine.
Evet.
Şimdi yeni bir güncelleme getirmişler, onu kaldırmışlar tamamen, artık göremiyorsun. Böylece sıkıntı kalmamış.
Şeye benziyor ya, anten çekmiyorsa şey sizin sorununuz muydu, evet. Neydi o muhabbet?
Yani son dönemde çok tartışılan bir konu var. Apple ürünlerindeki o pahalı ürün ama iyi ürün algısı gitgide azalmaya başladı. Özellikle ilk partiden kullanıcılar uzak durun diye birbirlerine tavsiyelerde bulunuyorlar. Pahalı ürünler alıyorsun ama sıkıntılı ürünler ilk partide her zaman kullanıcıları buluyor. Yani o test süreçlerini falan herhalde azalttılar iyice.
Ya zaten Apple tüketicilerinin birazcık böyle silkinip kendilerine gelmesi lazım bence ya. Çünkü yeni bir ürün çıktığı zaman ihtiyacın var mı yok mu hiç düşünmeden direkt olarak değiştirip alıyorlar yani. Yani ben çok kişi gördüm de açıkçası. Hepsi bu şekilde alıyor mudur, almıyor mudur onun konusunda bir şey söylemiyorum ama hani yeni bir Apple ürününe hemen sahip olayım şeyi var mutlaka. Bu da tabii ki firmaya çok fazla para kazandırıyor. Onlar da geliştirme süresini azalttılar, çok kısaltmaya başladılar. Çok daha kısa sürede belki ürün çıkartıyorlar ya da daha fazla para harcamadan çıkartmaya çalışıyorlardır. Belki ondan kaynaklanıyordur, bilemiyorum.
Olabilir gerçekten. Tuhaf bir durum söz konusu ama kullanıcıları bu şekilde de hani arka plana atmak, kulak arkası yapmak söylediklerini pek hoş bir şey değil. Umarız bir an evvel sorunlar çözülür ve gerçekten vaat ettiklerini sunarlar. Vaat ettiklerini sunamayacaklarsa da ben davalarla karşılaşacaklarını düşünüyorum. Çünkü Amerika'daki kullanıcılar da
davaların da parasını verir onlar ya. Evet,
bu konuda çok şey değil. Bakalım ne olacak.
Microsoft ve Sony'nin 2016 yılının son özel oyunları geçtiğimiz hafta aynı tarihlerde çıkış yaptı ve bu küçük kapışmayı en azından Birleşik Krallık üzerinde Dead Rising 4 kazandı. Evet, 2016 yılını kapatmaya yakın Son iki tane daha büyük oyunla karşı karşıya geldik. Bunlardan bir tanesi Dead Rising 4, Microsoft tarafında.
Evet.
Diğeri ise The Last Guardian'dı tabii, uzun zamandan beri beklediğimiz PlayStation tarafında. Tabii ki bunları karşı karşıya getirmek çok fazla doğru değil. Aynı türde oyunlar değiller bir kere. Hitap ettikleri kitleler de farklı.
Evet.
Ama hani bu ay çıkmış oldukları için ve artık yılın oyunları da falan da seçilmiş. Onlara da girmiyorlar pek fazla. Yılın son oyunları olarak ufak bir karşılaştırma yapacak olursak Dead Rising 4'ün İngiltere satışlarında daha fazla öne çıktığını görüyoruz.
Ne kadar fazla?
5. olmuş satış listelerinde. 1. oyun ne?
Hangisi?
Call of Duty. Ama Call of Duty yine büyük yara almış. Ama bu yara almış haliyle bile birinci olmayı başarıyor evet. Hala çıkışından sonraki ayda bile. Last Guardian'da hani 7. falan olmuş. Hani tabii ki Last Guardian'ın çok fazla satış yapmayacağını bekliyorduk. Önceki oyunlara nazaran daha fazla başarılı çıkış yapmış. Ama tabii ki artık günümüzde oyunlar çok çok daha fazla kişiye hitap ediyor. Daha fazla satılıyorlar.
Ya öyle bir de şimdi şey var. Last Guardian aslında hani başarısını endekslerken, karşılaştırırken PlayStation 4 Xbox'tan daha fazla satmış bir konsol.
Hı hı.
Onu da göz önüne almak lazım. Yani daha fazla satmış konsolda hala daha satan bir oyundan bahsediyoruz.
Evet tabii ki, ama şimdi Last Guardian benim incelemede de eğer izlemişseniz orada da bahsetmiştim. Herkese hitap eden bir oyun değil evet. Yani çok yavaş ilerleyen bir oyun. Gerçekten de hani aksiyona alışkın bir oyuncuysanız ve aksiyon istiyorsanız, hareketlilik olsun istiyorsanız Last Guardian'da zaten sıkılırsınız. Trailer'ı bile onu gösteriyor. Yani çok fazla hitap etmiyor. Diğer taraftan bakıyorsun Dead Rising 4'te. Yüzlerce zombi geliyor. Daha fazla zombi sayısını ikiye katlamışlar falan.
Ya Dead Rising kesip biçiyorsun falan. Benim çok sevdiğim bir seri. Gerçekten inanılmaz keyifle oynadığım bir seri. Ciddi oynamak istersen ciddi oynuyorsun, biliyorsun onu.
Hı hı.
Sapıtmak istersen de bir sürü araç var zaten sapıtmanızı alacak.
Kadın kıyafetleri falan giyip topuklu ayakkabılarla.
Bir sürü değişik silah elde edebiliyorsun sapıtmak derken. Ondan bahsediyor musun sen? Farklı bir yere gittin. Bir sürü değişik silah
yok,
var.
Yok, çılgınlık anlamında diyorum. Silahtan da bahsedecektim de.
Neyse. Toparlayamadım. Öyle bir şeyler bahsettin ki şimdi. Kelime oraya gitti. Ama Dead Rising birazcık daha firma ciddiye alsa oyunu, aslında Grand Theft Auto kıvamında olacak bir oyun. Açık dünyası var. Zombiler aslında olabildiğince iyi hareket ediyorlar orada da, bakma. Binlercesini aynı anda görüyormuş gibi hissettiriyor sana. Sanki gerçekten şehir ağzına kadar doluymuş gibi hissettiriyor.
Çok zombi çünkü var gerçekten de, güzel.
Çok fazla üstüne geliyorlar. Hareketleri ve onlara karşı koyman hiçbir zaman sana şey hissiyatı vermiyor. Ya bunlar bana hiç zarar vermeyecekmiş ki falan hissetmiyorsun. O gerilim, o şeyi hissederek oynuyorsun oyunu. Evlere girip çıkıyorsun, eşya topluyorsun. Aslında onu diyorum ya, birazcık ciddiye alıp hayatta kalma, İşte daha ciddi bir konu falan getirseler oyun apayrı bir yere gidecek. Onu da yapmıyorlar.
Bir de şey, biraz artık Dead Rising olayı da hani çok fazla yeni bir şey eklemiyor ya. Önceki oyunlarda ne yapıyorsan
sulandırıyorlar.
Önceki oyunları oynadıysan çok da ihtiyacın olmayan bir oyun. Ama hani şey de şeyi görüyorsun. Son iki oyunda da hani yılın sonuna gelmişiz. İki tarafında son oyunları. İkisinin de performans sorunları var.
Evet.
Önceki platformlarda oynuyorsanız, yani Xbox One'da oynuyorsan Dead Rising'de frame düşmeleri, Last Guardian'ı PlayStation 4'te oynuyorsan frame düşmeleri var. Artık diyor yani oyunlarda diyor sınıra geldik, artık yeni bir upgrade sana lazım.
Abi Last Guardian'ın neresi frame düşüyor ya, ben onu
bilmiyorum
anlamadım.
Bilmiyorum ki.
Yani. Abi PlayStation 2 yapıyorlar, 4 çıktı 4'ü yapıyoruz dediler. O programlama ekibi bayağı bir kötüymüş demek ya, ben oradan anlıyorum. Hani tamam düşüyor da bakarsın bazı oyunlar vardır şey dersin, ha tamam bunda da düşsün. Hı-hı. Sanki adamlar God of War yaptı da frame'i düşüyor yani.
Muhtemelen uzun bir süreç geçirdi ya, 7 yıllık süreçte işte. Ara verdiler. PlayStation 3'e geliştiriyorlardı en başta.
Evet.
Sonra optimizasyon sorununun çıkması normal tabii ki PlayStation 3'ten 4'e geçerken.
Ben de öyle düşünüyorum. Yani o PlayStation 4 Pro oluyor onun tamamen programcıların başarısızlığından.
Belki de bir marketingtir ya.
Yani bir tarafta Uncharted var abi. Bir tarafta da bir oyuna bakıyorsun. Tamam, kötü bir oyun değil kesinlikle Last Guardian. Güzel bir oyun, konusu falan çok etkileyici ama yani performans sorunu yaşatacak bir oyun da değil yani.
Nintendo geçtiğimiz yıl duyurduğu üzere Universal Studios Japonya ile anlaşarak Nintendo temalı bir park hazırlıyor ve bu eğlence parkının neye benzeyeceğine dair ilk görsel ve ne zaman açılacağı paylaşıldı. Evet, bu haberimiz biraz böyle Melih Gökçek vaadi gibi duruyor olsa da sonunda Nintendo'nun daha önce zaten duyurulmuştu Universal ile birlikte yapacakları eğlence parkının ilk görseli yayınlandı ve aynı zamanda parkın ne zaman açılacağını da duyurdular. Park tam olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları ile birlikte açılacak. Uygun bir zaman seçmişler tam.
Hazır millet buradayken paraya para demeyiz dedi.
Ve ilk olarak Japonya'da açılacak tabii ki, öngörüleceği üzere. Devasa bir park olacak ve daha önce hiç görmediğiniz işte sürüşler olacak, içinde araçlar olacak falan. Planet Coaster'dan böyle bir şey yaptığım zaman ben de
Oradan bir andırdı bana şeyleri, araçları. Burada neler göreceğiz? İşte çeşitli Bowser'ın kalesi, Peach'in kalesi gibi şeyler olacak. Hani Mario diyarında görmüş olduğunuz mantarlarmış, bilmem nelermiş. O dev mekanlara falan gireceksiniz. Tabii ki iş yapacak çılgın gibi. Çünkü hani Nintendo dediğin zaman pek çok karakter ilgi görüyor zaten. Ondan sonra da Hollanda'ya geçecekmiş. Pardon, Hollanda diyorum. Hollywood'a ve Orlando'ya da açılacakmış. Türkiye'ye gelir mi bilmiyorum. Zira Nintendo Türkiye bile henüz yok.
Evet.
Ama Nintendo Switch ile birlikte bir şeylerin değiştiğini belki görebiliriz.
Görebiliriz. Park işi bana biraz garip geliyor.
Hı-hı. Niye?
Yani Nintendo temalı park diyorsun. Çocuğa göre geliyor ya. Daha çok hani park çocuğunu götüreceğim işte. Bir şey ama Japonya açıyorlar görürsün. Koca koca adamlar şimdi orada bir sürü poz verecekler falan sarılırken.
Bilmiyorum. Ama dev bir roller coaster olur mesela. Binmek istemez misin?
Walt Disney'e giderim abi. Yani ben o kadar çok şey yapıyorsam.
Bana da mesela Walt Disney'e ilgi çekici gelmiyor, tamam mı? Orada yok Mickey Mouse'muş, yok işte prensesmiş falan filan. Hiçbir karakter ilgi çekici gelmiyor. Ama Nintendo Park'ı olsa daha ilgi çekici en azından. Hani daha iç içe olduğum karakterler diye görüyorum.
Ya
sen belki sen Walt Disney çizgi filmleriyle büyümüşsündür. Ben de Nintendo
oynamışsındır. Sen Nintendo'ya doğmuşsundur ha. Eminim öyledir yani.
Niye canım? Mario, herkesin bir Mario oynamışlığı var sonuçta.
Vardır daha. Parkta ne yapacağım? Üstünde mi zıplayacağım Mario'nun? Göreceğiz bakalım. Değişik bir şey olacak. Japonların yaptıklarıyla ondan sonrasında konuşmak daha doğru olur. Ama beni çok etkilemiyor.
Evet, söyleyeyim. Bu da oyun tarafındaki son haberdi bu arada.
Evet. Yine bir ikisi birinden sonuna geldik arkadaşlar. Son haber benim çok ilginç. Çekmece daha kısa geçtik. Ama sizin yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.